Ayrım 21, sayfa 316, bölüm 23. Neresi Hemming'in ofisi? En nihayetinde size ulaşabildiğime inanamıyorum. İş yerindeyim ve saatlerdir telefonunuzu düşürmeye çalışıyorum. Sürekli meşgul çalıyordu ve ben sürekli tekrar arama tuşuna basıp duruyordum. Adınızı alabilir miyim? Anna Walsh. Çılgınca olduğunu biliyorum ama adımı söyler söylemez, "Aa, Anna Walsh, tabii," diyeceğini hayal etmiştim. Masasındaki kağıtları karıştıracaktı ve size Aydan Maddox'tan bir mesaj var diyecekti. Öldüğü için özür diliyor ama hep çevrenizdeymiş ve sizinle konuşmayı iple çekiyor. Bunun yerine Anna Walsh işitmem gerekti. Siz Neris değilsiniz, değil mi? Hayır, asistanıyım ve bir parça bile psişik gücüm yoktur. Şimdi adresinizi, telefonunuzu ve e-posta adresinizi alabilir miyim? Hepsini yazdırdım. Tamam, sizinle temasa geçeceğiz. Ama bir şeylere ihtiyacım olduğundan bu kadar çabuk bitmesini istemiyordum. Bakın, kocam öldü. Yine ağlamaya başlamıştım. Üstelik bu sefer iş yerinde olduğumdan Lori'nin görmemesi için dua ediyordum. Evet hanımefendi, anlıyorum. Sizce Neris gerçekten onunla iletişime geçebilir mi? Dediğim gibi hanımefendi, sizi arayacağız. Evet ama sizinle konuşmak güzeldi. Telefonu kapatmıştı ve yaklaşık aynı anda Franklin'in hepimizi pazartesi sabah toplantısına çağırdığını duydum. Hala gazetelerde iyi haberler yayınlatabiliyordum. Bu nedenle Ariella, ne var ne yok ana dediğinde oldukça şaşırdım. Kahretsin, işleri ne çok dikkat çekecek kadar iyi ne de başkalarının laf edeceği kadar vasat yaparak radardan kaçabilmiş olduğumu zannediyordum oysa. Neyse ki çalışmalarım çok da fena değildi. Bu sayede Ariella'ya yanıt verebildim. Elimdeki en büyük proje Candy Girl'in Hampson'daki Büyük Cumartesi'ye katılması. Büyük Cumartesi, yüksek sosyetenin neredeyse bütün gözdelerinin katıldığı bir yardım toplantısıydı. Donna Karan'ın düzenlediği basit bir aktivite olarak başlamış ama son 10 yılda Hampson's'ın en gözde etkinliği olmuştu. İnsanlar, siz, ben değil, Hampson's sosyetesi, birkaç yüz dolar giriş ücreti ödeyerek tasarım giysi, çanta ve diğer ürünleri cüzi fiyatları alıyorlardı. Standımız geçen yılın iki katı büyüklükte olacak. Candy Girl plaj çantalarından dağıtacağız. Üstelik Candace'ı bizzat gelip makyaj yapmaya ikna ettim. Onun katılımı tahminimce büyük olay olacak. Ariella'nın kafa sallayışından eleştirecek hiçbir şey bulamadığını anlamıştım. Sonunda sinirini çıkartmak için Wendell'a döndü. Sen de Büyük Cumartesi'ye katılıyorsun, değil mi? Sen makyaj işini halletmesi için ünlü birilerini ayarladın mı? Bizim standımızda Doktor De Groot olacak. Doktor De Groot, vizajın cilt uzmanıydı ve tanıştığım en garip hatta korkutucu insanlardan biriydi. Cilt için geliştirdiği kimyasalları kesinlikle kendi üzerinde deniyordu ve tuvalet aynasında kendi kendisine ameliyat ettiğinden dahi şüpheleniyordum. Tamam, belki sadece botoks iğneleri. Çirkin görünüşlü, fazla parlak, fazla sert, fazla kuru, fazla yapay bir yüzü vardı. Ve onun yüzüne bir kere bakan herhangi birinin yüzümün durumu düşünecek olursa bunu söyleyen kişi olamamam gerektiğini biliyorum. Bir daha vizaj kullanacağından şüpheliydim. Operdeki hayalet mi? Diye sordu Ariella. Kafasına bir torba geçirmesini sağlamaya çalışsan iyi olur. Benden ne söylediğini anlamadan onayladı. Tamam. Ariella eğleniyor görünüyordu. Henüz kimseye bağırmamıştı. Bugün hepimiz işe yarar görünüyorduk. Çıkın. Yapacak işlerim var. Masama döndüğüm zaman bana bir sesli mesaj bırakıldığını fark ettim. Selam, ben Meryl Dando, Meryl Dando Yapım Şirketi'nden. Bizim için Güneş Asla Doğmaz'da Martin rolünü oynamıştın. Seni oldukça beğendik. Tanrım, rolü bana mı öneriyorlardı? Ama Martin rolünü oynatacak kadar değil, bize Martin'in çaresizliğini yakalayamamışsın gibi geldi. Ağzım açık kaldı. Eğer çaresizliğin ne olduğunu bilen biri varsa o da bendim. Bence söylediklerinin benim çaresizliği oynayamamamla değil, yüzümün bakılamayacak kadar berbat halde olmasıyla ilgisi vardı. Rolü başka bir oyuncağa vereceğiz ama bir sorun çıkarsa seni yeniden ararız. Rolü zaten istemiyordum ama eleştirilerin niteliksizliği ve yüzüm nedeniyle reddedilmiş olmak neşemi kaçırmıştı. Kime? magiciangirl@yahoo.com. Kimden? physicproductions@yahoo.com. Konu: Neri Semming. Neri Semming'den talep ettiğiniz birebir seans bilgisi elimize ulaştı. Yoğun programı nedeniyle Bayan Hemming önümüzdeki aylarda müsait olamayacaktır. Boş zamanı olduğunda ofisi size yarım saatlik bir telefon seansı ayarlayacaktır. Bayan Hemming'in ücreti $2,500. Belli başlı bütün kredi kartları kabul edilmektedir. Anlaşılan o ki Neri Semming, Mitch onunla konuştuğundan bu yana işi bayağı ilerletmişti. Önemsediğimden değil, ben bana yanıt vermiş oldukları için daha mutluydum. Eğer sadece onunla şimdi konuşabilseydim. Kime? physicproductions@yahoo.com. Kimden? magiciangirl@yahoo.com. Konu: Birkaç ay. Birkaç ay tam olarak kaç ay ediyor? Birkaç ay lafı çok muallaktı. Plan yapmalıydım. Seninle konuşacağım zamana kadar geri saymaya başlamalıydım. Kime? magiciangirl@yahoo.com. Kimden? physicproductions@yahoo.com. Konu: Cevap: Birkaç ay. Genelde 10-12 hafta arası bir bekleme süresi söz konusu ama kesin bir zaman vermemiz mümkün değil. Herhangi bir yasal işleme başvurmadan önce lütfen bunu aklınızda bulundurun. Ne? İnsanlar neredeyse söz verilen zamanda konuşamadıkları için dava mı açıyorlardı? Aslında kendi umutsuzluğumdan yola çıkarak insanların sevdikleriyle konuşmak için bir gün belirledikten sonra seansın iptal olması ya da ertelenmesi halinde neler hissedeceklerini, nasıl akıllarını kaybedeceklerini anlayabiliyordum. Gelen mesajı her tür yasal feragati içeren bir belgede eklenmişti. Özetle, eğer Neris'ten duymak istediğiniz şeyleri duyamazsanız, onu sorumlu tutamıyordunuz ve o tek taraflı olarak seansı iptal edebiliyor ya da zamanını değiştirebiliyorsa da siz görüşmenizi kaçırırsanız parayı ödemek zorunda kalıyordunuz. Bir de Helen'den e-posta gelmişti. Kime? magiciangirl@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.e. Konu: Monotonluk. Her şey eskisi gibi. Detta, kişilik yoksun arabasıyla Donnybrook'a alışverişe gitti. Şu zenginler için olan küçük dükkanları. Bilirsin, Monique ya da Lucrezia gibi adları vardır. Stoklarında olsa olsa 15-20 parça giysi olur ve yaşlı bir takım kadınlar sana giysilerin nasıl İtalya veya Fransa'dan geldiğinden bahsederler. Derler ki bu sarı sizin üzerinize çok güzel durdu, dişlerine çok uyumlu. İçeri girmedim, evsizler gibi sokakta bekledim. Çünkü A. Dükkan çok küçüktü ve içeride Detta'nın beni görmemesine imkan yoktu. Ve B. Bu tür dükkanlarda bir kere içeri girdiniz mi, alışveriş yapmadan çıkarsanız sizi keskin nişancı tüfeğiyle vuruyorlardı. Bölüm 24. 9 Temmuz Cuma, doğum günüm. 33 yaşındaydım. Doğum günü zaten yeterince can sıkıcı değilmiş gibi bir de evde sakin bir gece geçirmek yerine dışarı çıkıp eğlenmeye zorlanıyordum. Rachel, aydansız ilk doğum günümün iyi geçeceğinden emin olmak istemişti. Güzel bir restoran, güzel hediyeler ve beni seven insanlar. Lanet olası bir gece olacaktı. Rachel'a beni rahat bırakması için yalvardım ama kafaya koymuştu bir kere. Ona benim merkezinde olacağım ve herkesin bana ilgi göstereceği bir sosyal aktivitenin benim için ne kadar zor olacağını anlatmayı denediysem de inandıramadım. İşten çıkmakta geç kalmıştım. Jackie'nin gelmesine 10 dakika vardı ve hala hazır değildim. Üstelik nereden başlayacağıma dair bir fikrim de yoktu. Dişler diye düşündüm. Önce dişlerimi fırçalamalıyım. Ama diş fırçasına uzandığımda elektrik çarpmış gibi oldum. Bir acı dalgası kolumdan yukarı doğru ilerliyordu. Sonra bacaklarıma da bir ağrı saplandı. Bir süredir devam eden acılarıma elektrik çarpmaları da eklenmişti. Doktor bunun iyileşme sürecinin bir parçası olduğunu, olağan karşılamam gerektiğini söylediyse de kolay değildi. Kapı zili çaldı. Kahretsin. Daha çok erken. Telaş içinde kapıya yönelince diş fırçamı lavaboya düşürdüm. Jackie bana şöyle bir baktı. Görüyorum ki hazırsın. Güzel. Hala iş kıyafetlerim içerisinde olsam da pembe bir bluz, pembe ceket, balerin tipi çiçek desenli pembe bir etek. Benimkiler birçok kişinin parça kıyafetlerinden daha parça havası taşıdıklarından idare ederim diye düşündüm. Araç cuma akşam trafiğinde hareket ederken seninle buluşmaya gidiyorum diye düşündüm. bu akşam burada olacaksın. İşten çıkıp doğrudan restorana gideceksin. Üzerinde mavi takımın olacak ve restorana varır varmaz kravatını çıkaracaksın. Jackie ve ben geldiğimizde bana göz kırpıp ne kadar adabı muaşeret bildiğini gösterircesine önce Jackie'ye selam vereceksin. Ha? Jackie bana bir şeyler soruyordu. İyi bir güneş koruyucusu, en az 20 koruma faktörlü. Bana bir tane çalar mısın? Elbette, nasıl istersen. Yeniden hayal dünyama dönmeye çalıştım. Herkesle nazikçe konuşacağız ama arada sadece birbirimizin anlayacağı hareketler yapacağız. Geçerken yavaş elime dokunacaksın. Jackie yine bir şeyler söylüyordu. Hayal dünyasını o kadar kaptırmaya başlamıştım ve kendi kafamın içinde olmayı o kadar çok seviyordum ki başkalarıyla gerçek dünyada olmak gittikçe zorlaşıyordu. Hayallerim çok güzeldi, sakindi ve birileri bana bir şey söylediğinde oradan çıkıp yeryüzüne Aida'nın ölü olduğu dünyaya dönmek zorunda kalıyordum. Özür dilerim, ne dedin? Geldik, demek öyle, dedim şaşırmış olarak. Jackie'nin eşliğinde Lavien Sayin'e gittim. Neredeyse herkes oradaydı. Rachel, Shane, Luke, Joey, Tini, Leon, Dana, Dana'nın kardeşi Natalie, Aiden'ın eski oda arkadaşı Marty, Nell, neyse ki Nell'in garip arkadaşı bu sefer gelmemişti. Birinin işte doğum günü kızı da geldi demesiyle beraber ortalık hareketlendi. Herkes ellerindeki şampanya kadehlerini kaldırdı. Benim de elime bir kadeh tutuşturdular. İnsanlar gülümseyerek bana bakıyorlardı. Ya çok neşeli ya çok anlayışlıydılar. Kimse doğal davranmıyordu. Benimse aklıma söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu. Durum beklediğimden kat kat daha kötüydü. Sanki dünyanın tam merkezinde duruyordum ama her şey ve herkes gittikçe uzaklaşıyordu. Hadi yerlerimize geçelim, dedi Rachel. Masada yanaklarım gülümsemekten yorulmuş olarak şampanya kadehini aldım. Benimki olup olmadığına emin değildim ama önemli değildi. Sarhoş olmak istiyordum. Şimdiye kadar kendimi kaptıracağımdan korktuğum için fazla alkol almaktan kaçınmıştım. Bütün bu insanlar tarafından çevrelendiğim şu anda da haklı olduğumu anlıyordum. Alkol güzeldi. Her şeyi katlanır kılıyordu. Çenemden akan şampanyayı silerken garsonun elinde bir menüyle başımda beklediğini fark ettim. Özür dilerim, diye mırıldandım. Bu sırada aklımdan tek bir şey geçiyordu. Normal davran, normal davran. Jackie bir labradudul cinsi köpek bulmanın ne kadar zor olduğundan, piyasada bulunmadıklarından ve hatta kara borsaya düştüklerinden söz ediyordu. Bazıları sahiplerinden çalınıp satılıyormuş. Dikkatimi anlattıklarına vermeye çalışsam da onun tam karşısında oturan Joey yüksek sesle ve Jackie'ye bakarak Uptown Girl şarkısını söylediği için dikkatim dağılıyordu. Ondan hoşlanıp hoşlanmadığını merak ettim. Hoşlanıyorsa ne zaman başlamıştı? Jackie, Joey görmezden geliyordu ama sesi fazlasıyla yükselince ben tepki vermeden duramadım. Joey, kesebilir misin şunu? Aa, ne? Pardon. Bir yığın kalabalığın sert ya da ters lafım sanki herkes bana karşı aşırı nazik ve aşırı anlayışlı olmak konusunda fikir birliğine varmışçasına alttan alınıyordu. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyordum. Bu nedenle sömürebildiğim kadar sömürmek niyetindeydim. Yan masada oturan genç ve güzel bir kadın dikkatimi çekti. Tam bir New Yorklu gibi görünüyordu ve karşısındaki aptal görünüşlü erkeğe gülümseyerek bir şeyler anlatıyordu. Konuşması sırasında manikürlü elleri sözlerine eşlik ediyordu. Önce konuşma biçimine kendimi bırakmış gibiydim. Sonra nefes alışverişine takıldım. Nefes aldı. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha. Nefes almak, yaşamak. Ve bir gün artık nefes almayacaktı. Kalbi çarpmayacak, damarlarında kan dolaşmayacak. Arkadaşlarımın bana bakmaya başladıklarını fark ettim. İyi misin ana, diye sordu Rachel. Yan masadaki kadına gözlerini dikmiş bakıyorsun da bir süredir. Tanrım, kendimi kaybetmiştim. Ne söylemeliydim? Evet, botoks yaptırıp yaptırmadığını anlamaya çalışıyordum. Herkes kadına döndü. Elbette yaptırmış. Kendimi kötü hissettim. Yalnızca kadın kesinlikle botoks yaptırmamış olduğu için değil. Bu düşüncemi söyleyemediğim için. Konunun kapanmasını istiyordum. Gaz onu silkti. Bir içki al. O anda içmeye devam etmeye karar verdim. Güçlü bir içki. Martini geldiğinde Gaz ne kadar kötü bir gözlemci olduğunu ispatladı. Çok iyi gidiyorsun Anna. Biliyor musun Gaz, içkimden bir yudum aldım. Hiç sanmıyorum. İçimde sürekli olarak dünyaya teleskobun yanlış ucundan bakıyormuşum hissi var. Hiç böyle hissettin mi? Hayır, bu soruyu yanıtlama. Çünkü sen çok nazik birisin ve bana kendimi kötü hissetmeyeyim diye bu hissi tanıdığını söyleyeceksin. Nasıl birisi olduğunu sana anlatabilir miyim? Çoğu zaman bu gece çok kötü olsa da yalnızca bu gece değil, lenslerimi ters takmışım ve bu nedenle de insanlar çok, çok uzaktaymış gibi geliyor. Ne söylediğimi anlıyor musun? İçkimden bir yudum daha aldım. Kendi yarı normal hissettiğim tek zaman işte olduğum zaman. O da orada olan zaten gerçek ben olmadığı için. Oynadığım, tekrar oynayabildiğim bir rol. Sana az önce o kadına bakarken onun bir gün öleceğini düşündüğümü söyleyebilir miyim? Hepimizin bir gün öleceğimiz fikrini kafamda çevirdiğimi, Rachel, Jackie, ben, sen, evet sen de Gaz. Sen de bu listenin dışında değilsin. Seni sevdiğimi bilirsin. Tek söylediğim bir gün ölmüş olacaksın. Ve bu hiç de beklediğin gibi 40 yıl sonra olmayabilir. Öylece ölebilirsin. Parmaklarımı şıklatmayı denedim ama beceremedim. Şimdiden sarhoş olmuş olabilir miydim? Karamsar olmak istemiyorum Gaz. Yani her an ölebileceğini söyleyerek ama bu gerçek. Aydan'a bak, o ölü ve üstelik senden daha gençti. Eğer o ölebildiyse hepimiz, sen de dahil olmak üzere her an ölebiliriz. Gaz'ın ben ölüm üzerine konuşmayı sürdürdükçe çaresizleşen yüzünü hayal meyal seçebiliyordum. Hem konuşuyor hem de dışarıdan kendimi izliyor gibiydim. 33 yaşındayım Gaz. 33 ve kocam ölü ve bir martini daha içeceğim. Çünkü eğer kocan öldüğünde bir martini içmezsen başka ne zaman içersin? Bu karamsar konuşmaya bir süre daha devam ettim. Bu sırada Rachel ve Gaz arasında bir bakışma geçtiğini görür gibi oldum. Ama Rachel bütün gece benimle konuşma fırsatı bulmadığını, bu nedenle yanıma geleceğini söyleyene kadar bundan emin olmayacak kadar sarhoştum. O anda insanların bana acıdıklarını ve yanıma oturmamak için neredeyse birbirlerine rüşvet verir hale geldiklerini fark ettim. Özür dilerim Gaz. Elini sıkıyordum. Kendime engel olamadım. Özür dilenecek bir şey yok. Elimi nazikçe öptüyse de hemen ardından kaçarcasına bara gidip kahverengi bir içki içmeye başladı. Bardağı her bitirişinde barmeni işaret ediyor, o da bardağı yeniden kahverengi içkiyle dolduruyordu. Sormama gerek yoktu. O kahverengi içkinin Jack Daniels olduğunu biliyordum. Bölüm 25. Cumartesi sabahı akşamdan kalma bir halde uyandım. Titriyordum, ağlıyordum ve dehşetli acı içindeydim. Artrit, romatizma tipi ağrılarım azmıştı ve yaşadığım elektrik şoklarının şiddeti artmıştı. Kemiklerim alev alıyor gibiydi. Ve de çok susamıştım. Eski alışkanlıklar kolay ölmez. Aydan'ı dürtüp, eğer kalkıp bana bir diyet kola getirirsen sonsuza kadar seninle olurum demek istiyordum. Önceki geceden görüntüler beynime doluştukça, insanların başlarını ağrıtan konuşmalarım, ölümlülük üzerine bitmek bilmeyen monoloğum, utanç duygusuyla yerin dibine giriyordum. Neyse ki utancım bir tür haklılık duygusuyla karışıyordu. Rachel'a insanlarla olmayı kaldıramayacağımı, buna hazır olmadığımı söylemiştim. Onu uyarmıştım. Ne yazık ki sonunda utanç duygum galip geldi. Üstelik yanımda bana dün gece kendimi o kadar da rezil etmediğimi ve her şeyin o kadar da kötü gitmediğini söyleyecek kimse yoktu. Aydan olsa bana akşamdan kalma olduğum için, hatta akşam yaptıklarım için anlayışlı davranır, kendimi kötü hissetmememi sağlardı. Burada olmanı isterdim diye seslendim boşluğa. Seni özlüyorum, seni çok çok çok özlüyorum. O öldüğünden beri kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Geçen yılki doğum günümün ne kadar güzel geçmiş olduğunu düşünmek canımı acıtıyordu. Birkaç hafta öncesinden benden izin alarak sürprizini hazırlamaya başlamış ve doğum günümde geceye beni iş yerimden limuzinle alarak başlamıştı. Nereye gideceğimiz konusunda ağzından hiç laf alamamıştım. Hatta limuzine biner binmez işleri daha da karıştırmak için gözlerimi bağlamıştı. Arabayla uzun süre gittik. Bir süre sonra New York'tan çıktığımızı, hatta Atlantic City'ye gidiyor olabileceğimizi düşündüm. Az kaldı tatlım. Göz bağını çıkarttığında hala New York'ta olduğumuzu gördüm. Evimizden sadece 20 blok ileride Soho'nun en az 3 aylık bekleme listesi olan en lüks, en popüler otellerinden birinin önünde. 4 ay önce Kendi Girl'ün ürün tanıtım davetlerinden birini o otelde düzenlemiştik ve ben bir hafta boyunca mekana muhteşemliğimden bahsedip durmuştum. Kalmayı çok istediğim bir otel olsa da evim 5 dakika mesafedeyken bu nasıl mümkün olurdu? Arabadan indiğimde heyecandan titriyordum. Dünyada buradan daha fazla olma istediğim hiçbir yer yok, dedim ona. Şu ana kadar bunu ne kadar istediğimi anlamamışım. Güzel, bunu duyduğuma sevindim. Sesi sakin çıkmıştı ama gözleri gururla parlıyordu. Restoranda harika bir yemek yedikten sonra kalan 2 gün yatakta geçirdik. Yataktan sadece Prada'ya yaptığım kısa ziyaretler için çıkıyordum. Otelin muhteşem bir bakım merkezi de vardı ama orayı bana bir şeyler satmayı denerler diye es geçmiştim. Her şey sihirli gibiydi. Oysa şimdi en az dün akşam olduğum kadar sarhoş halde önceki gece insanların neler konuştuklarını düşündüm. Hiç düzelmemiş, hala 5 ay önceki kadar berbat halde. Oysa biraz olsun düzelmiş olması gerekirdi. Belki 5 ayın ardından gerçekten kendimi toplamış olmalıydım. Leon toparlanmış görünüyordu. En azından bütün gece hiç ağlamamıştı. Kendimi hatırlatma. Onun danası var. Tamamen yalnız sayılmaz. Geceden bir sahne daha gözümün önüne geldi. Shake ile bir sonraki gitar şampiyonası hakkında konuşmam. Çal diye ona ukalalık taslamıştım. Bütün kalbinle çal. Bütün varlığını ortaya koy Shake. Çünkü yarın ölebilirsin. Hatta bu gece. O da ölümünden bahsetmeye başlamamla beraber çareyi bir bahane bulup uzaklaşmakta bulmuştu. Rachel da geceyi kurtarmak için beni bir kişiden diğerine, kimsenin yanında çok uzun kalmama izin vermeksizin sürükleyip durmuştu. Yine de insanlar arasında panik yarattığıma inanıyorum. Çünkü restorandan çıktığımızda Luke ve gerçek erkekler gecenin daha genç olduğundan bahsetmeye, Leon ise geceye karşı ulumaya başlamışlardı. Ortalığa bir geceyi yakalı havası hakimdi. Onları korkuttum, dedim yüksek sesle. Aydan onları korkuttum. Birden her şey komik gelmeye başladı ve bir ölçüde de rahatlatıcı. Sanki yeniden birlikteydik. Onları korkuttuk Aydan. Bu karmaşa en azından bir işe yaramış ve dikkat çekmeksizin erken kaçabilmemi sağlamıştı. Ben ayrıldıktan sonra neler olduğunu merak etsem de herhangi birini arayıp sormak için çok erkendi. Ben de yeniden uykuya dalmaya karar verdim. Akşamdan kalmalık uyuyabilmemi sağlıyordu. Tekrar uyandığımda biraz daha toparlanmıştım. Gidip bilgisayarı açtım. Annemden bir posta vardı. Kime? magicshingervan@yahoo.com. Kimden? thevoiceone@aircom.net. Konu: doğum günün kutlu olsun. Sevgili Anna, umarım doğum gününü kutlaman iyi geçmiştir ve iyi gidiyorsundur. 33 yıl önce doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Keşke burada olsaydın. Senin doğum günün için Protestan Kilisesi önündeki tezgahtan bir kek aldık. Onları heveslendirmekten hoşlanmıyorum ama kekleri gerçekten çok güzel. Seni seven annen. P.S. Joey'nin Jackie'den hoşlandığı doğru mu? Küçük bir kuş, Luke, dün gecenin biraz olaylı geçtiğini söyledi. Joey'nin Scrabble'ın A harfini çalıp pantolonunun içine attıktan sonra Jackie'ye eğer istiyorsa onu oradan alması gerektiğini söylediği doğru mu? Yoksa Luke benimle dalga mı geçiyor? PS2. Harfi pantolonunun mu yoksa iç çamaşırının içine attı? Çünkü eğer iç çamaşırının içine attıysa umarım çıkarttıktan sonra yıkamışsınızdır. Ortalık mikrop dolu. Nereden ne kapacağını bilemiyor insan. Hele hele Joy'den. Ne de olsa oldukça hareketli bir yaşantısı var. Aydan, biz dün gece neler kaçırdık? Ekrana baka kalmış olarak Rachel'ı aradım. Annem bana bir e-posta yollamış. Öyle mi? Yine düğünde olacak yemeklerle mi ilgili? Hayır, Joey ve... Aa, dün gece. Çok garipti. Sürekli olarak seks, ateşi gibi sözcükler yazarak Jackie'ye bakıp durdu. Ne zamandan beri ondan hoşlandığını biliyor musun? Bilmiyorum. Dün geceye kadar hiçbir fikrim yoktu. Çok garip. Annem dün gece A harfini alıp pantolonunun içine soktuğunu söyledi. Hayır. Öyleyse neden... J harfini pantolonuna soktu. 8 puanlık bir J harfini. Sonra ne oldu? Jackie harfi istiyorsa ona yapması gerektiğini bildiğini söyledi. Jackie de hakkını vermek lazım. Elini sokup harfi çıkarttı. thewalsone@air.com.net. Kimden? magiciangirlone@yahoo.com. Konu, pantolon içinde kelime avı. J harfiymiş, sevgiler ana. P.S. yıkayıp yıkamadıklarını bilmiyorum. Kime? magiciangirlone@yahoo.com. Kimden? thewalsone@air.com.net. Konu, pantolon içinde kelime avı. Baban çok üzgün. Bir önceki postanı kendisine geldiğini zannedip okumuş. Hoş, ona kim yazar ki? Bir daha asla Jackie'nin gözlerine bakamayacağını söyledi. Kendini pek iyi hissetmiyor, havalar yüzünden. Bir de köpek meselesi var tabii. Seni seven annen. Telefona uzandım. Kesinlikle Jackie ile konuşmam gerekiyordu. O ve Joey. Ne yazık ki karşıma telesekreter çıktı. Hayal kırıklığı. Neredesin? Joey ile misin? Umarım değilsindir. Beni ara. Cep telefonuna da bir iki mesaj bıraktıktan sonra zaman öldürmek amacıyla tırnaklarımı kemirerek bir ileri bir geri yürümeye başladım. Bu da harika bir keşif yapmama neden oldu. Çiğneyebileceğim 10 tırnağım vardı. Düşmüş olan 2 tanesi en nihayetinde uzamışlardı. Jackie beni aradığında saat 5'i 5 geçeyi bulmuştu. Neredeydin diye sordum. Yatakta diye yanıtladı uykulu ve seksi bir sesle. Kimin yatağında? Kendi. Yalnız mıydın? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Bütün gece yalnız mıydın? Evet. Bütün gün. Evet. Dün gece nasıldı? Fena değildi. Sadece iş olsun diye biraz da dalga geçmek için sordum. Joey'nin Jon Bon Jovi'ye benzediğini hiç düşündün mü? Kahkahalarla gülmesini bekliyordum. Ama gülmedi. Sana geliyorum. Jackie yarım saat kadar sonra üzerinde beyaz donla karan mini etek, beyaz Armani bluz, omzunda metalik mavi renkte ve en az bir aylık maaşım değerinde Balenciaga çantası, minnettar bir müşterinin hediyesiydi, çıkıp geldi. Saçları dağınıktı ve yüzünde dün geceden kalma makyaj vardı ama hiç de kötü durmuyordu. Dağılan göz kalemi göz çevresine gölgeli bir hava vermişti. Eğer böyle bir şey mümkünse dik duran seksi bir ütü tahtasına benzediğini söyleyebilirim. Hadi biz de yemeğe gidelim dedim Jackie'ye. Tamam ama önce Luke ve Rachel'a uğrayalım. Onlarda unuttuğum birkaç şey var. Akıl sağlığın gibi mi? Hayır, cep telefonum gibi. Kısık sesle bir özür mırıldandım. Rachel da Luke'un evine vardığımızda şanslı kimi gördük dersiniz? Ortalıkta duvarlara tekme atarak dolaşan Joey'yi. Burada olduğunu biliyor muydun diye sordum Jackie'ye. Hayır. Joey üstüne başına hızlıca çeki düzen verdikten sonra pek de verebilmiş sayılmazdı ya yanımıza geldi. Hey Jackie, dün gece cep telefonunu burada unutmuşsun. Sana geçerken orayı bırakabilirim diye mesaj bırakmıştım. Mesajımı almadın mı? Jackie'ye baktım. Burada olduğunu biliyordu. İşte burada. Joey bir raftan cep telefonunu alıp uzattı. Onu nazik olmaya çalışırken izlemek eğlenceliydi. Teşekkürler. Jackie Joey'ye bakmamaya çalışarak telefonu aldı. Anna ve ben pizza yemeye gidiyoruz. İstersen bize katılabilirsin. Pizzadan sonra Scrabble'da oynayacak mıyız diye sordum. Scrabble lafıyla beraber odada bir elektrik akımı dolaştı. Bu ikisi arasında kesinlikle bir çekim vardı. Bu gece Scrabble yok dedi Jackie. Uyumaya ihtiyacım var. Eve dönerken Jackie ile aynı taksiye bindik. Yol boyunca sessizdik. Sonunda dayanamayıp hadi dedi. Ne söylemek istiyorsan söyle. Bir soru sorabilir miyim? Annem Scrabble taşını aldık. Tanrım, annen nereden biliyor? Luke söylemiş sanırım. Önemli değil, zaten her zaman her şeyi biliyormuş gibi görünüyor. Nasıldı? Fena değil. Sadece fena değil mi? Sadece fena değil. Her zaman erkeklerin önce nazik olduklarını, sonra kaba ve çekilmez davranmaya başladıklarını söylersin. En azından Joey'le nerede durduğunu biliyorsun. O her zaman sinir bozucu ve başka biriymiş gibi davranmaya da çalışmıyor.